Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, 27. Söz İçtihat Risalesi'nden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz Ahmet abi.
Hoş bulduk Adem kardeş.
Sorumuz şöyle. Üç noktayı nazar şu zaman içtihadatını arziye yapar, semavilikten çıkarıyor. Halbuki şeriat semaviyedir ve içtihadat-ı şeriye dahi onun ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden semavidirler. İçtihadın arziye veya semavi olması nasıl olur? Burayı açar mısınız?
Evet, bu sorunun cevabını aslında hem ifadenin içerisinde hem de devam edeceği olan üç tane cevapta bulacağız. İçindeki ifade şu, ahkam mesture. Yani herhangi bir ayetin veya herhangi bir hadisin içinden çıkarılacak mana, eğer oradan çıkarsa ona ait olur. Onun için gizli olan, Allah-u Teala'nın oraya koyduğu manaları anlamaya biz içtihat diyoruz. Değil mi? Evet. Yani müştehidin yaptığı iş nedir? Ayetlerde ve hadislerde bulunan gizli manaları çıkarmaktır. Herkesin göremediği manaları ortaya koyarak günün problemlerine veya ortaya çıkacak sıkıntılara çözüm getirmektir. Allah'ın muradını anlamaktır. Dolayısıyla buna uygun olursa Kur'an'a ve sünnete uygun oluyor. Bunlara uygun olmazsa o zaman insanlar kendilerinden bir mana çıkarmış oluyor. Bu konuyu da Üstad Hazretleri 3 tane izahta getirecek. Oraya girmeyeceğiz. Sorunun bize bakan yönü içtihadın arziye veya semavi olması nasıl olur? Hani birkaç örnek vermek anlamında belki. Şimdi diyelim ki Allah-u Teala'nın rızasına uygun olarak mı, Allah'ın rızasını anlama hedefleyerek mi içtihad ediliyor? Yoksa ya ben bundan nasıl kurtulurum? Nasıl kendime uygun hale getiririm? İşte bu nasıl nefsime, arzularıma uygun hale getirebilirim diye bir düşünceyle mi ortaya çıkılıyor? Evet. Yani noktayı merkeze dediğimiz mihrakiyede, esas orta noktada Allah'ın rızası, ahiret hayatını kazanmak, Peygamber Aleyhisselam yolundan gitmek ve İslam'a uygun bir hayat sürmek endişesi, arzusu, isteği mi? Yoksa başka gerekçeler mi? Dolayısıyla eğer bu Kur'an'ın Allah'ın rızasına, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun bir hayat tarzını benimseme hedeflenmişse o zaman o semavi oluyor. Kur'an'ın ve şeriatın hükümlerinin içinde gizli olan şeylerden manalar çıkarmış oluyor. Hı. Ama bu mana olmazsa Allah korusun o zaman demek ki esasen bunu şöyle de anlamak mümkündür. Diyelim ki bir ağacın kendisine ait olan bir şeyi ağaçtan çıkarmak ile veya bir insanın kendisine ait olan bir şeyi insandan almak ile insana ait olmayan bir şeyi insana koymak veya ağaca ait olmayan bir şeyi ağaca koymak, bir meyvenin içerisinden bir şey çıkarmak ile bir su çıkarmak, bir tat çıkarmak, bir renk çıkarmak ile meyvede olmayan bir şeyi meyvedendir demek gibi oluyor tabiri caizse. Dolayısıyla Kur'an'ın bizim dünya ve ahiret saadetimize vesile olacak hakikatleri cami içinde barındırıyor. Allah-u Teala kıyamete kadar gelecek bütün ihtiyaçları Kur'an ve hadislerin içerisine koymuş. Oradan da işin uzmanları onları çıkaracaklar ve Kur'ani olacak. Yani Kur'an'a uygun veya Nebevi olacak. Peygamber Aleyhisselam'a uygun. İşte bunun uygun olmadığı durumlarda Allah korusun. Peki onların ölçüleri nedir? 3 tane söylüyor. Ben bir cümleyle söyleyeyim ki mana daha net anlaşılsın. Bir defa içtihad ederken hikmete göre mi içtihad ediliyor, illete göre mi? İllet neydi? Allah-u Teala emrettiği için ben ibadet yaparım. Bitti. İbadetlerin illeti budur. Ama yaptığım ibadetlerin sayısız faydaları var. Faydalar için biz ibadet yapmayız. Faydası olsun olmasın ibadet yapılır. Faydaya bina ettiğiniz takdirde fayda yoksa ibadet de yok olur. Bu yanlış. Demek ki faydaya odaklandığı takdirde elde edilen netice yerel oluyor. İnsanların nefislerine, arzularına uygun hale getirilmiş oluyor. Yok, Allah'ın emrine uygun olarak ibadetler yapılır ve ona göre kararlar verilir diye düşünüldüğünde o zaman Kur'ani, semavi ve nebevi oluyor. İkincisi, insanlar öncelikle dünya hayatlarının mutluluğunu hedefliyorlar. Eğer bu maksatla Kur'an'a ve hadislere bakılırsa o zaman İnsanlar Kur'an'a uymak yerine dünyayı Kur'an'a, şeriata uydurmak yerine o zaman şeriatı ve Kur'an'ı dünyaya uydurmak durumu söz konusu olacaktır.
Evet.
Bu da o zaman elde edilecek neticeyi Kur'an'ı semavi ve nebavi olmaktan çıkaracak. Arzi. O zaman arzi hareket edecek. Üçüncüsü de zaruretler haramı helal yapar. Zaruretlerin olmadığı yerlerde çok basit gerekçelerle bu da zarurettir canım ne yapalım? Günümüzde baksana yani şimdi faizsiz ticaret olmuyor. Haydi faize girelim. İhtiyaç var gibi.
Zaman değişmiş.
Zaman değişmiş. Asır baskılaşmış falan gibi gerekçelerle. Halbuki esas gerekçe nedir? Allah bir zaruret olmadıkça haramın helal kılınmasına izin vermiyor. Ama insanlar basit gerekçelerle zaruretmiş gibi Allah korusun. Dolayısıyla bu üç temel noktayı nazara aldığımızda gerçekten günümüzde yapılan uygulamaların birçoğunun Allah korusun Kur'an'a ve sünnete uymadığını, aksine insanlar nefislerine, arzularına, dünyalarına uygun hale getirildiğini görmek mümkündür. Bu açıdan çok dikkatli olmak gerekir diye bir uyarıyı görüyoruz.
O zaman niyete bakacağız. Niyet Kur'an'ı kendimize uydurmak değil, kendimizi Kur'an'a uydurmak.
Çok güzel bir ifade. Evet. Biz Kur'an'a uymalıyız. Haşa Allah korusun. Kur'an'ı kendimize uyduramayız ya.
Evet, Allah razı olsun. Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmet ile illetin ayrı olmasını açar mısınız?
Evet. Yani hikmet yaptığımız ibadetlerdeki maslahatlar, evet, faydalar ve menfaatler. İllet ise bu ibadeti niçin yaptığımızın gerekçesi. Mesela namazı niçin kılıyorsunuz Adem Bey kardeşim? Biraz sağlıklı olayım. Hani insanın vücudundaki bütün kemikler de hareket ediyormuş namaz kılarken. Yani ne kadar eklem varsa çalışıyormuş.
Evet.
Yani çok sağlıklı bir beden kazanmamıza vesile oluyormuş namaz. Onun için kılıyoruz denilse o zaman bu namaz hikmetlere bağlanmış oluyor. Hmm. Niçin oruç tutuyorsunuz? Ya işte 12 ayın 11 ayında sürekli yiyoruz. Vücudumuzda bir ay böyle bir şeye çekiyoruz. Perhize çekiyoruz. Sağlıklı yaşam için bunu. Bak o zaman ne oldu? Namaz kılmak, oruç tutmak Allah'ın emri olduğu için yapılır. Bunlara biz illet diyoruz. Çünkü ibadetlerin gerekçesi emri ilahidir. Allah emrettiği için ibadetler yapılır. Neticesi nedir? Rızayı haktır. Allah'ın razı olmasıdır. Öyleyse bir Müslüman bedensel sağlıklı olayım, organlarım yerinde bulunsun, dünyamı güzel tanzim edeyim diye namaz kılmaz. Allah emrettiği için kılar ama kılmışken de aynı zamanda bu hikmetler de gerçekleşir.
Evet.
Dolayısıyla aynı durum namaz için, oruç için de geçerli. Onun aynı durum bütün ibadetler için de geçerli. Mesela bugün bazı insanlar şimdi Allah domuz etini haram kılmış. Evet. Niçin haramdır? Allah yasakladığı için haramdır. Peki bugün bazı insanlar hikmetlerini açıklarken diyorlar ki işte domuz etinin zararlarından bahsediliyor. Faraza hiç zarar olmasaydı veya bilinmeseydi biz yine domuz etinin haram olduğunu kabul edecek miydik? Kabul edecektik.
Veya içindeki o zarar giderilse.
Veya diyelim o etin içine zararlar giderildiği kanaatine. Güzel.
Şeymiş, evet.
Zararlar giderildi artık domuz eti haram olmaktan çıktı denilir mi? Denilmez. Demek ki domuz etinin haram olması hikmetlerinden dolayı değil, illetinden dolayıdır. Allah yasakladığı için haramdır. Ama Allah'ın yasakladığı şeylerde hikmetler vardır. Allah'ın emrettiği şeyler hikmetler vardır. Ha bu hikmetler de tercih sebebi oluyor. Çok güzel. Yani teşvik ediyor insanları, ibadetleri yapmaya teşvik ediyor. Daha bu da zayıflar için diyor Başka Kardeş Hazretleri. Zayıflar için müreccih olabilir, müşevvik olabilir. Yoksa imanı sağlam, itikadı sağlam, Allah'a, Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda hiçbir tereddüt olmayan insanlar için bunlara da gerek yok. Ama özellikle imanı zayıf olanlar insanlar için bu tür hikmetler o ibadetleri yapmaya ya da o haramlardan sakınmaya bir müşevvik ve müreccih olabiliyor.
Evet.
Özetlemek gerekirse bir müşevvik ve müreccih olabiliyor. Özetlemek gerekirse ibadetlerde yerine getirilirken, haramlarda sakınılırken Allah'ın emri olduğu için ibadetler yapılır. Allah yasakladığı için haramlardan sakınılır. Yoksa onun maslahatları, faydaları. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Eğer illetleri esas almazsak, hikmetleri esas alırsak. Diyelim ki hikmetleri yok. Çok orijinal bir örnek vereyim. Eğer siz namaz kılmayı bedeninizin sağlıklı olmasına bağlarsanız, Namaz bedeni sağlık olmak için. Şu hikmetlerin faydaları var. O zaman diyelim ayakta namazı kılamayacak, secdeye gidemeyecek bir adam oturduğu yerde namaz kılmaz mı? O zaman ama oturduğu yerde namaz kılmasına gerek yok diyecek. Neden? Çünkü ne vücudumuz hareket ediyor, ne alnınızı yere koyuyorsunuz, hiç namazın farzlarından birçoğunu yapmıyorsunuz. Zaten hikmetleri de yok. Haşa, değil mi? Dolayısıyla namazı hikmetlere bağladığınızda o zaman o hikmetler kalktığı zaman namaz ortadan kalkması gerekiyor. Evet. Diyelim ki çok dar yerlerde oruç tutarken artık orucunu da tutmasında bize bir faydası olmadığını düşünsün bir adam. Onu da kendine göre yani şartları itibariyle o zaman o adam şimdi faydası yok diye bana faydası yok diye oruç tutmayacak mı? Diğer ibadetleri de sayır haramlarla ilgili konularda değerlendirdiğimizde ibadetler Allah'ın emridir. Allah emrettiği için yapılır. Evet. Haramlar Allah'ın yasaklarıdır. Yasakladığı için sakınılır. Ölçü bu yani. Evet. Evet,
Allah razı olsun.
Amin.
Hikmet ve maksat ise tercihe sebeptir.
Evet.
İcaba, icada medar değildir.
Çok güzel.
İllet ise vücuduna medardır. Cümlesini izah eder misiniz?
Çok güzel. Yani bir ibadetin varlığı Allah'ın emrine bağlı.
Vücub yani.
Vücub. Niçin bu ibadeti yapıyorsunuz? Allah emrettiği için. Niçin bundan sakınıyorsunuz? Allah yasakladığı için. Mesela bugün günümüzde bazı insanlar faizle ilgili konularda ne yazık ki hataya düşüyorlar.
Evet.
Faiz haksız kazanç değil mi? Diyoruz hikmet olarak. Bak, halbuki haksız kazançlığından dolayı biz faizden sakınıyor değiliz. Faizi Allah yasakladığı için faizden sakınıyoruz. Mesela insanlar diyorlar ki bugün bankaların verdiği faiz oranları yaklaşık enflasyon oranlarına neredeyse aynı. Peki o zaman enflasyon oranlarına yakın olduğu için bu faiz olmaktan çıkar mı? Çıkmaz. Faiz yine faizdir. Evet. Çünkü para karşılığında para almak faizdir. Haramdır. Doğru mu? Hatta bir insan alışveriş yapsa verilen faizden çok daha büyük kar elde etse alışveriş helal olur. Çok da yüksek kazanç elde etse. Ama faiz az da olsa faiz olduğu için haram olur. Demek ki buradaki illet yani haram olmasının illeti Allah yasakladığı için. Evet. Doğru mu? Şimdi çok orijinal bir örnek daha verelim. Diyelim ki bir Müslüman yolculuğa çıkacak. Yolculuğun illeti nedir? Seferiliktir. Seferi olacak şekilde bir yolculuğa çıkmışsa bir Müslüman seferidir. Ama hiç meşakkat yok. Halbuki seferlikteki yani Allah-u Teala'nın yolculuğu olan bir Müslümana farz namazların 4 rekatlarını 2 rekat kılma ruhsatı seferi olan insan içindir.
Evet.
Hikmeti nedir? Ya meşakkatli, yani seferlik genelde meşakkatlidir. Zordur, sıkıntılıdır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kolaylık olsun diye kullarına 4 rekatlık farzları 2 rekat kılmaya izin vermiş. Hikmeti bu mu?
Evet.
Meşakkat. Peki bir Müslüman uçakla gitse gayet çok rahat. Bu adam seferi olacak kadar da gitse, seferi olsa, bu adam ya meşakkat çekmedim, seferlik yok diyebilir mi? Diyemez. Çünkü
eskiden öyle develerde alt sırtında yolculuk nerede?
Evet diyecek öyle değil. Demek ki seferliğin illeti seferi olacak kadar bir yolculuğa çıkmaktır. Ne kadar meşakkat olmazsa, işte hiç meşakkat olmasın. Çok rahat, çok lüks bir ortamda da gitse yine seferidir. Namazını 2 rekat kılar, 4 rekatlık farzları. Ya da bir adam dese ki ya ben şimdi kardeşim çok meşakkatli işlerde çalışıyorum. Çok ağır işlerde çalışıyorum. Yani seferi bir insan meşakkat esas alsa, seferi bir insan meşakkat çektiği için nasıl ki namazlarını kısaltıyor. Öyleyse ben de bak burada meşakkat çekiyorum. Çok zor şartlarda tarlada, bağda, bayırda çalışıyorum. Ağır işlerde çalışıyorum, sanayide çalışıyorum. Ben de bundan sonra 4 rekatlık namazda 2 rekat kılacağım diyebilir mi? Diyemez.
Meseleyi hikmete bina etse evet. Diyebilir ama illete bina etse.
Halbuki namazı kısaltmanın illeti seferliktir. Ancak sefer olanlar namazlarını kısaltabilirler. Evet. Seferi olmayanların böyle bir hakları yok. Ama meşakkate, hikmete bağladığı zaman işte Mu'tezile bu hataya düştüğü için hikmet yoksa o zaman ibadet de yok. Hikmet yoksa haşa haram da yok diyerek böyle çok büyük hataya düşmüş. Aynı hataya bugün bazı insan düşebiliyor. Buna Üstad Hazretleri dikkat çekerek büyük bir vartadan, cehennem çukurundan uzaklaştırıyor. Evet. Dikkat çekerek.
İşte İşte namazdan maksat insanın kamil olması. Evet. O zaman ben kamil bir Müslüman oldum.
Öyleyse namaza ne gerek var? Çok güzel. Evet.
Şeytan da böyle
Subhanallah.
Yanaşabiliyor.
Hani bazı zatları şeytan evet. kandırmış. Sen bu yaşa geldin artık bu kadar ilimle meşgul oldun. Artık senden şeyi kaldırdım diye. Evet. Sanki güya o da işte Allah'tan bana bir ilham geldi şeklinde algılayarak Allah muhafaza ya. Halbuki bir ibadetin varlığı Allah'ın emrine bağlı. Bir haramın varlığı da Allah'ın yasaklamasına bağlı. Allah faizi yasaklamıştır. Bitti. Ne kadar düşük olursa olsun faizdir. Allah domuz etini yasaklamıştır. Bugün insanlar yok işte zararı yoktu. Yok hiç insanlara zarar vermiyordu. Hatta faydaları vardı demeleri bu haramı helal yapmaz. Çünkü illet Allah'ın emridir.
Emrin kalkması için ikinci bir emir gelmesi
gerekiyor. Evet, bu emrin kalkması için ikinci bir emirde gelmeyeceğine göre, evet. ikinci bir dinde gelmeyeceğine göre, ikinci bir Kur'an'da gelmeyeceğine, ikinci peygamberde gelmeyeceğine göre, öyleyse Kur'an'ın ve sünnetin temel esasları kıyamete kadar geçerlidir. Kimse bunları değiştirme hakkına sahip değildir. Değiştiriyorum demekle de değiştirmiş olmaz. Sadece kendi değişmiş olur.
Kendini kandırır.
Evet.
Evet. Amin. Mesela seferde namaz kasredilir, iki rekat kılınır. Şu ruhsat-ı şeriyenin illeti seferdir. Hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var. Fakat sefer bulunmasa, 100 meşakkat bulunsa namazın kasredilmesine illet olamaz. Seferlik konusunda detaylıca açıklar mısınız?
Evet, seferlik konusunu tabii detaylı açıklamaya girince hangi durumlarda seferi olunur? Sefer olan bir kimse namazları nasıl kılacak? Sonra sefer olan bir kimsenin kazaya kalmış namazları, seferi değilken kazaya kalmış namazlarının tekrar seferken kılınması, seferi olmanın şartları, gittiği yerde ne kadar kalacak, yolculuk ne kadar olacak, gün müdür yoksa zaman mıdır? Seferlik konusu çok konu, geniş bir konu, fıkıh noktasından detaylı bir konu. Bunu fıkıh kitaplarına havale ediyoruz. Ancak burada dikkat çekilen en önemli konu, çok müşahhas bir örnek, seferi olan bir Müslümanın seferlik vasfı seferi şartlarına uyarsa seferi oluyor. Yani kime yolcu denir? Dinimize göre iki ölçüsü var bunun. Bir kısım alimlerimiz diyorlar ki 90 kilometre ve üzeri bir yere bulunduğunuz yerden yolcuya çıkmışsanız bulunduğunuz yerin en son evlerini terk ettikten sonra artık yolculuk başlamıştır. Seferliğin ölçüsü bu. Peygamber Aleyhisselam da böyle yapmıştır. Evet. Ha bir kısım alimler de diyorlar ki 90 kilometre değil esas olan zamandır. Yani mesafe değil zamandır. O da 3 gün 3 gecedir. Bu da Peygamberimizin uygulamasına ve izahlarına dayanıyor. Yani müştehit alimlerimiz bu iki görüşü de bir Müslüman hangi görüşü tercih ederse etsin. İkisi de doğru. İkisi de hak. Hangisini tercih ederse faraza 90 kilometrelik bir yola gitmeyi seferi kabul eden bir kardeşimiz yola çıktıktan itibaren seferidir. Çok da rahat bir yolculuk yapıyor. Örneğin otobüsle yapıyor, özel taksiyle yapıyor. Hatta uçakla gidiyor olabilir değil mi? Çok güzel, konforlu bir ortamda, sağlıklı, hiçbir sıkıntı yok. Ne meşakkat var, ne terleme var, ne sıcak var. O böyle klima ortasında rahat bir şekilde. Şimdi bu adam meşakkat yok diye seferi değilim diyemez. Seferilik şartlarına uygunsa çıktığı yolculuk, o zaman hiçbir meşakkat, sıkıntı olmasa da seferidir. Namazlarını yani ama bu da bütün namazları değil. Bunu da bilmesine fayda var. Sünnet namazlar aynen kılınır istiyorsa. Farz namazların da 2 ve 3 rekatlı olanlar aynen kılınır. Sadece 4 rekatlı farzlar. O da öğle, ikindi ve yatsı. Bu 3 vaktin farz namazlar olan 4 rekatlar 2 rekat olarak kasrederek, kısaltılarak kılınır. Şimdi burada illet esas. Yani yolculuk esastır. Evet. Seferlik esastır. Meşakkat değil. Ama bir Müslüman meşakkat esas alsa, ya ben şimdi tarlada çalışıyorum, zor işlerde çalışıyorum, hatta çok sıcak, bir de ağır işlerde çalışıyorum. Öyleyse ben bundan sonra 4 rekat farzları 2 rekat kılacağım diyebilir mi? Diyemez. Buna hakkı yok. Çünkü namazı kısaltmanın illeti meşakkat değil, seferliktir. Ne kadar güzel bir ölçü. Aslında bu ölçüyü hayatımıza alabilsek var ya, bütün hayatımızda. Mesela hani insan biraz da böyle bir yandal çıkalım. İnsan dünyevileşiyor farkında olmadan. dünya merkezli çalışmaya başlıyor. Halbuki uhrevi adam olmak lazım. Uhrevileşmek gerekiyor. Mesela imtihanlara giren kardeşlerimiz oluyor zor şartlarda. Yolculuğa çıkan insanlar oluyor, namazlarımız nasıl kılacağız falan diye. Eğer odak noktayı namaza versek, ben bu işi yaparken namazı nasıl kılarım? Namazdan önceye ve namazdan sonraya göre ayarlar insan. Ama işime göre ayarlasam, işimden sonra namaz, işimden önce namaz. Bak, riske girdi değil mi?
Evet.
İllet neydi namazın? Allah emrettiği içindi. Eğer illeti esas alsa, iş değildi illet. Çalışmak değildi. Aslında Allah için çalışmak da illet olur. Yani için çalışıyorsun? Allah çalışmayı emrettiği için kimseye yük olmayayım. Evet. Allah'ın dinine yardımcı olayım. Allah'ın kullarına destek olayım. Olsa bu da Allah için olur. Bak, Allah için çalışırken Allah için ibadet yapacak bir kimsenin içine başka bir duygu girmez. İlleti bu olunca o zaman bütün dünya işleri, bütün Allah rızasının dışındaki bütün işler ne varsa hepsi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sıraya girer. Evet. Birinci sıra namaz, ikinci sıra Allah için çalışmak. O zaman işi neye göre belirleyecek? Namaza göre. Namazdan önce, namazdan sonra. Ne kadar güzel değil.
Evet. Ben yani çok, amelinizde rıza ilahi olmak.
Rıza ilahi olmak. Çok orijinal bir örnek aklıma geliyor. Sık sık da bunu vurgulamak lazım. Diyelim Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethetmiş. Siz de bir Müslüman olarak Büyükçekmece sahilinde bunlar da oturuyorsunuz. Sizi davet etmiş. Sizin o gün çok acil işleriniz var. Bütün işlerinizi sultanla görüşmekten önce, sultanla görüşmekten sonraya göre ayarlarsınız. Öyle mi? Yoksa sultanla görüşmeyi işlerinizin öncesine sonrasına göre mi ayarlarsınız?
Çok manidar. Hakikaten.
Kainatın sultanı bizi her gün huzuruna 5 defa davet ediyor. İllet bu. Bütün onun dışındaki işler ona göre ayarlanmalı.
Derecesini ona göre belirlemek.
Evet efendim. Ona göre belirlemek.
Mükemmel. İllet. Allah razı olsun. Amin. İşte şu hakikatin aksine olarak şu zamanın nazarı ise maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor. Elbette böyle içtihat arziyedir, semavi değildir.
Evet.
İzah eder misiniz?
Buna çok orijinal bir örnek müsaade ederseniz vereyim. Kur'an-ı Kerim'de faiz ayetlerinin, faizden bahseden ayetler, yani riba dediğimiz, Allah ribayı haram kıldı. Ve halallahu l-bey' ve harramer riba. Allah alışverişi helal kıldı, ribayı yani faizi haram kıldı ayetlerini bazı adamlar, yani hoca ve alim diyemeyeceğim, hakkını zerre edin, kendilerine alim ve hoca diyen bazı adamlar bunu nasıl tercüme ediyorlar? Tefecilik diye tercüme ediyorlar. Bak, tam bir buna güzel bir örnek. Tefecilik. Neden? O çünkü şöyle yorumluyor o. Çünkü diyor buradaki alınan banka faizleri zaten resmidir, kayıtlıdır. Zaten alınan faizler, verilen faizler de enflasyon oranlarına yakındır. Burada zarar eden de yok, zarar veren de yok. Bak, faiz haramını neye bağladı? Zarar etme ve zarar vermeye bağladı. Halbuki faiz verdiğin paradan alınan fazlalıktır. Veya aldığın paraya verilen fazlalıktır. Doğru mu?
Evet.
Faiz bu. Şimdi buradaki faiz konusunu kaldırdı. Güya sözüm ona, kendine alim hoca diyen adam. Bunu faiz olmaktan çıkarıp tefeciliği, bu ayetin güya sadece tefeciliği yasakladığı şeklinde yorumladı. Ya. Çünkü hikmetin esas aldı. Halbuki Allah yasaklamıştır. Bitti. Bir damla kan da olsa necistir. Necis mi? Necistir. Bir damla olsun, azı çoğu olmaz onun.
Evet.
Yani ben bir bu konuda hani alkol az alıyorum diyen birisine dedim ki yani siz dedim lağım suyunu yani az içiyorum demekle lağım suyu içmemiş olmazsınız. Yani yine lağım suyu içmiş olursunuz. Yani Allah'ın muhafaza. Örneği anlaşılsın diye ağır örnek veriyoruz. Yani alkol yasaksa onun bir gramı da yasak. Sarhoş edilme özelliğini eğer hikmeti esas alırsa o zaman sarhoş olmayacak içmek helal gibi çıkar.
Allah.
Bak, ifade edebildin değil mi?
Ki öyle ifade eder.
Allah muhafaza eylesin. Yani. Halbuki alkol az da olsa çok da olsa haramdır. Azı da haram, çoğu da haram. Ne gibi? Affedersiniz, idrar. Azı da olsa idrardır, çoğu da olsa idrardır. Kan, azı da olsa necistir, çoğu da olsa necistir. Yani bir teneke kan olursa necistir. Efendim bir kaç damla olursa necis değildir denmez ki. Veya idrar için aynı şeyi söyleyelim. Dolayısıyla faizin azı da çoğu da. İllet yasaktır. Faiz yasaklanmıştır, az da çoğu da haramdır. Alkol yasaklanmıştır, azı da çoğu da haramdır. Ama Üstad Hazretleri bu illet doğru anlaşılmadığı için, yani ibadetlerde asıl illettir, Allah'ın emridir. Yasaklarda asıl illettir, Allah'ın emridir. Hikmetler değildir.
Evet.
Bu hakikat anlaşılmadığı için diyor, bir de okuyalım orayı. Maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip, ona göre hükmediyor, elbette böyle içtihat arz edir, semavi değildir. Bu şekilde toplumdaki faizi, Allah korusun, faiz değildir diyenler, az içtim, sarhoş etmiyor, öyleyse alkol, bu alkol haram olmaz diyenler hep bu hatadan gidiyorlar. Bunlar içtihatları Kur'ani değildir, nefsanidir, şeytanidir, şehevanidir.
Evet. Evet. Kur'an'ı kendi hevalarına göre yorumluyor.
Allah muhafaza. Men ittehaze illahu heva ayetinin tehdidine düşebilir. Hevasını, arzusunu ilah edinmiş. Halbuki Allah'ı ilah edinecekti. Allah'ın kitabını esas edinecekti. Ama bu ne yaptı Allah muhafaza? Evet. Allah muhafaza.
Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki mütalaamızda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.